Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Şu yaşamış olduğumuz kısacık ömrümüzde bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bizi de neslimizi de tevhid ehli olan samimi, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan o samimi insanlardan eylesin. Ne dinini ne kendini asla satanlardan eylemesin. Allah'a hakiki kul ve köle olanlardan eylesin kardeşlerim. Bugün sohbet silsilemizi aynı çizgimizde devam ediyoruz. Bugün sizlere yine Kur'an'dan bahsedeceğim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu bu eşsiz kitabın bizlere kazandırdığı şeyleri şöyle kısaca bazı maddeler içinde anlatmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ümmetim 73 fırkıya ayrılacak, biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Ashab diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o kurtulan kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolunda olandır buyurmuştur. Allah bizi onlardan kılsın. Ve bir gün bir sözünde yine ben size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an demiştir. Ve yine bir sözünde ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ve bunlar ta Kevser havuzuna kadar asla birbirinden ayrılmayacak. Yani Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyor. Ama bizler öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim, Allah'ın bize bıraktığı, emanet ettiği, uyduğunuzda size yol gösteren, okuduğunuzda size şifa veren, sıkıldığınızda rahatlatan, hasta olduğunuzda, okuduğunuzda size sıhhat, afiyet vermede, şifada vesile olan veyahut hangi meselede okursanız okun, size muhakkak hayat veren Kur'an'da bizler uzak kalmışız. Alimlerin dediği gibi, doktora gittiğinde sizi eczaneden ne yapar? İlaçla tedavi etmeye çalışır. İnsani hastalıkların tedavisi de ancak Kur'an'daki eczaneyle yapılır. Orada her şey nedir? Mevcuttur. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala bizlere orada hiç boş, abes, gereksiz hiçbir şey bize ne yapmamış? Bildirmemiştir. Hele orada kıssalar diye bazı bölümler var. Hani bazı insanlar Kur'an'dan hikayeler veyahut dini hikayeler diye kitap basıyorlar ya, aslında kıssaları bunlar hafife alıyor. Açıyorsun, bakıyorsun, olduğu gibi ayet, olduğu gibi sure, olduğu gibi oraya nakletmiş, adına da hikaye koymuş. Bu, içindeki ne kadar değerli olursa olsun, başlığıyla onu hafife almadır. Hikaye deyince insan, bunun içinde bana bir ders veren bir şey var diyor. Önemsemiyor. Ders önemlidir ama Kur'an ayetleri çok önemli. Allah hiçbir zaman boş, abes ne yapmamıştır? Bir şey bildirmemiştir. Kur'an'ın bu kıssalarına gittiğimizde bunun içinde öyle önemli metinler var ki insanları hayrete düşürür. Kimi yere bakıyorsun, bir ilahi buyruk var. Kimi bir yere bakıyorsun, iyiliği kötülüğü bize yakalatmaya çalışıyor. Kimi yere bakıyorsun, çileyi, başa gelen şeylerde sabrı, bunları gündeme getiriyor. Kimi yere bakıyorsun, dünya yaşantısında insanın elindekilerle nasıl azdığını ve azmaması gerektiğini ne yapıyor? Yakalatmaya başlıyor. Ve Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da öyle kıssalar bildiriyor ki bu nuzul sürecinde bir İsra meselesi var, Miraç meselesi. Peygamber Aleyhisselam'ın göğe çıkması. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu, doğup büyüdüğü bir yerden başka bir yere her şeyini bırakarak hicret etmesi. Bir cihat mevzusu, Bedir Harbi, Uhud Harbi gündemde. Bir bakıyorsun kıyamet sahneleri, Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, ahiret, cennet ve cehennem hayatı ve bunlara dair bütün bilgiler ne yapıyor? Bize kısa olarak, yani orada surelerde kısa olarak ne yapılıyor? Bildiriliyor. İşte bugünkü sohbetimde sizlere Allah Azze ve Celle bu kıssalarda bizlere ne anlatmak istiyor? Yani bu kıssaları anlatılmanın amacı nedir? Biz bunları okuduğumuzda neleri yakalamamız gerekiyor? Bunun üzerine sizlere bir ders yapmayı uygun gördüm. Yani Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini, okunduğunda neyi yakalaman gerektiğini ve dinini nasıl öğrenmen gerektiğiyle alakalı aslında ahlaki ve usul dersidir. Bununla alakalı birçok maddeler var. Birinci yakalatmak istediğim, Allah Azze ve Celle insana Allah'ın birliğini ve sadece Allah'a kulluk şuurunun kazandırılmasını amaçlıyor. Yani buradaki kıssalarda Allah'tan başka kulluk edilmeye ve iradesine teslim olunmaya layık hiçbir varlığın, hiçbir inancın, hiçbir yaşayışın doğru olmadığını ne yapıyor? Kıssalar bize ne yapıyor? Anlatıyor. Ve bütün peygamberlere bakın, verilen mesaj hep aynı. Bütün böyle kıssaların geçtiği Bakara, Ali İmran, İsra, işte Keyf, Meryem, hepsine bakın, Araf, hepsinde şunları andolsun ki nokta noktayı elçi olarak kavmine gönderdik. Yani Nuh'u kavmine, Şuayb'ı kavmine, İlyas'ı kavmine, İsa'yı, Musa'yı, bütün peygamberleri kavmine gönderdik. İlk sözleri, ey kavmim, Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi şirk ne yapmayın? Koşmayın. Bütün peygamberlerin ki ilk gönderilen Resul kimdir? Nuh Aleyhisselam. Bakın Nuh kıssasına, andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Enam suresinde. Bakın ilk sözü bütün peygamberlerin nedir? Bu. Demek ki okumuş olduğumuz bu kıssalardan önce bu sözleri ne yapacağız? Bir yakalayacağız. Peygamberler niye gelmiş? Şimdi yazdık Nuh'un kavmi. Dürüst giden, düzgün giden, demagojiye düşmeyen, dejenere olmayan, yoldan sapmayan bir topluluğa uyarıcının gitmesinin bir anlamı var mı? Yok. Şimdi burada kıssada sorgulayacağınız birinci madde bu. O kavim ne yaptı ki Nuh Aleyhisselam ne diyor? Sizin ondan başka ilahınız yok. Öbürlerini bırakın. Demek ki bu kavim bir şirke düşmüş. Allah'a ne yapmış? Bir eş koşmuş. Birinci yakalamanız gereken bu o kıssada. O kavmin ilahı ne? Ne yapmış da Allah'a eş koşmuş? Bir. İkincisi, o gelen Resul, peygamber, o kavme ne demiş? Başladığı cümle, senin de davette başladığın cümle. Yani birine dini anlatırken, sen peygamberden daha iyi konuşacak insan değilsin. O vahiyle ne yapıyor? Desteklenen birisi. Sen de karşıdakine bir şey derken, Allah'tan başkasına ne yapma? Kulluk etme, ibadet etme. Senin ilahın, razı edeceğin mabutun ancak o. İlk söylenecek bu. Ve bu sözü söyledikten sonra karşı kavimden peygambere gelen tepki ne? Yakalanması gereken noktalardan birisi de
selamun aleyküm.
Aleyküm selam. Yaşar hoş geldin. Şimdi söylenen söz, gelen tepki, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlilerinden birisi, peygamber davet ederken ettiği kesimden gelen itiraz hiç ayak, yani toplumun ayak takımı dediğimiz veyahut köle veyahut fakir insanlardan asla olmamıştır. Kimden geliyor buna da dikkat edeceksiniz. Hep zengin, gururlu ve şımarık insanlardan, kavminin yöneticilerinden, büyüklerinden nedir? Bir itiraz gelmiş. İtiraz gelen şahıs da sözde nedir? Çok önemlidir. Kıssalarda ikinci dikkat etmeniz gereken nokta da budur. Ve üçüncüsü, bu tepkinin akabinde o giden Resul, o peygamber, o gelen itiraza karşı söylediği söz, takındığı tavır ve o bela ve musibete karşı nasıl sabretmiş, kıssada yakalanması gereken en önemli noktalar bunlar. Yani demek ki kıssalarda birincisi, bütün gelen peygamberler, ki bize de davetçi olarak, kavme bunları anlatırken Allah'ın birliğine davet edeceğiz. Ve bu birliğin yanında başka ilahların olduğunu, ama onların batıl olduğunu anlatacağız. Bunu anlatırken de karşıdan muhakkak itirazın geleceğini hesaplayacağız. Kendimizi hazırlayacağız. Kendimizi neye hazırlayacağız? Senin gözün üzerinde kaşın var, senin malın var, senin malın kaka, sen çirkinsin, bu sözleri söylemiyorsun. Sen o insanların inandığı bir inancı kökten ne yapıyorsun? Kazıyorsun. Bu sefer topyekin ta canına kastetmeye kadar karşıdan ne var? Bir itiraz var. Bugün bakın yaşamış olduğumuz toplumda bir Kürt, bir Türk, PKK veya şeyi var. Canlı bir örneğe. Adam kendi dini, kendi siyasi amaçlarını şey yapabilmek için ne yapıyor? Canını ortaya koyuyor ve can alıyor. Buradaki de ne yapıyor? Bu benim bütünlüğüm, sınırlarım değil. Kendi hak için canını veriyor, can alıyor. Birine göre bir mücadele, birine göre de nedir? Bir mücadele söz konusu. Hakkına batınına girmiyorum. Yani bu savaş siyasi, yani düşünce savaşına girdi mi insanlar her şeyi ne yapar? Mübah görür. Onun için Allah Azze ve Celle parçalanmayın, bölünmeyin, sonra gücünüz kırılır diyor. İşte buradaki kıssalardan birinci yakalayacağımız bu ve bütün kıssaların ortak özelliği Allah'ın birliğine davetidir. Ve bütün peygamberler de kavmine geldiğinde, mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geldiğinde Nuh Aleyhisselam ne diyor? İlahlarınızı bırakın. Onlar ne diyor? Sakın ha! İlahlarınızı Vet, Vegus, Nesir, Yavuz'u ne yapmayın? Bırakmayın. Niye? Şimdi davet var. Davetin karşısında bir tepki var. Öbürü gidiyor. Gelin bir olan Allah'a ibadet edin. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Ölçüde, tartıda ne yapın? Adaletli olun. Yani hangi peygamber nereye gitmişse oradaki birinci davetten sonra müşkülat ne yapıyor? Gündeme geliyor. Biz de kıssaları okurken bunlara dikkat ederek okursak biz ne kazanırız? Ne kadar kafanın kalın olduğunu söylesen de o kıssaları hayatta artık unutmazsın. Çünkü bunları düşünerek okuyorsun. Ne kadar kafan kalın olursa olsun artık herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığında bu kıssaları böyle okumuşsan Hemen bunlar gözünün önüne gelir. Bir söz de söyleyeceksen oradan söylersin. Bir tepki de vereceksen artık tepkin nebevi olur. Böyle okuduğun zaman. Ama Kur'an okuyun, Kur'an okuyun dediğimizde rastgele okursanız kafana doğru dürüst ne yapmaz? Hiçbir şey gelmez. Birinci yakalatmak istediğim bu. Ve yine örnekler verelim. İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdıktan sonra toplumun ileri gelenlerine söylediği şu söze bakın. Ayette ne diyor? İbrahim öyleyse dedi, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek şeylere hala tapacak mısınız? İbrahim kaç yaşında? Daha 20'sinden küçük. Bütün millet puta tapıyor, o gidiyor puthanede putları kırıyor. İbrahim'i yakalıyorlar. İbrahim'i nasıl yakalıyorlar? İbrahim'in kırdığını gören var mı? Kimse yok. Ama herkes bu çocuk kırmıştır diyor. Niye? Çünkü o şirk koşmayan birisi ama bunun yanında şirk koşmayan diyen birisi. Bunu anladınız mı? Koşmayan bir insandan şüphe olmaz. Ya tamam da bu et diye de süt diye de ne yapmaz? Karışmaz. Ama geri durduğu gibi bir de durmayanı uyaran bir adamı başlarına herhangi bir şey geldiğinde bu yaptı derler. Çünkü bu buna karşıydı. Bu gelip de bize ne yapıyor? Buna tapmayın. İbrahim'i yakalıyorlar ve diyorlar ki sen ne yaptın? O ne diyor? Ayette ben yaptım demiyor. Fayda ve zarar vermeyin. Kendisini koruyamayanlara hala tapacak mısınız? Bu ne demek? Kırdığı onlara bir şeyi yakalatmıyor. Yakalatmayınca anlayacak şeyler, çünkü fıtrat bozulmuş, onlara anlayacağı cümleyi. İşte biz de Kur'an'da okuduğumuzda bu kıssaları kafamıza böyle yerleştireceğiz. Birine bir şey anlatırken cedele gitmeyeceğiz. Buradan, bu vahiyden bu cümleleri alıp davette biz de bunu ne yapacağız? Onlara aynı şekilde getireceğiz. Neden bu ölüden gidip yardım istiyor? Kendisine faydası var mı? Kendine bile faydası olmayan birisi nasıl sana fayda zarar versin? Ölmez de diri olandan istesen ha. O sana ne yapar? Sıhhat, afiyet verdiği gibi yine verir. Yine senin başındaki belayı, musibeti ne yapar? Ancak def ederse o eder deyip ona yönlendireceğiz. Ve devam ediyor. Size Allah'ı bırak tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Bu sözü söyleyince İbrahim'i ne yaptılar? Ateşe. Mevzuyu oradan devam etmeyeceğim. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun. Birer cümle gideceğim. Arkadaşlarıyla bir konuşma anını canlandıran ayetlerde Yusuf diyor ki Allah'a herhangi bir o şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Ey mahfuz kardeşlerim, arkadaşlarım, ayrı ayrı bir sürü uydurma Rabler mi daha iyidir? Yoksa her şeyden üstün tek Allah mı? Allah'ı bırakıp taptığınız sizin ve babalarınızın adlandırdığı putlardan başka hiçbir şey değil. Kendisinden başkasına değil, ancak ona tapmanız emredilmiştir diyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bunu nerede diyor? Zindanda. Şimdi ortam çok önemli. İbrahim Aleyhisselam nerede diyor? Yeryüzünde benden başka diyor inanan insanın varlığını ne yapmıyor? Bilmiyor. Biz şimdi bir inanan, inananı bırak, bizim gibi inanan birini gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ayrı bir sevinç duyuyoruz. Böyle bir sarılıyoruz. Veyahut bir camiye gittiğinde senin gibi bir namaz kılan görmüşsen, senin gibi konuşanı görmüşsen hemen soruyorsun. Falanı tanıyor mu, filanı tanıyor mu? Ortak bir isim çıktığında adam sanki 40 yıllık ne yapıyor? Dostun oluveriyor. İbrahim'in o da yok. Öyle bir ortamda, tek başına olduğu bir ortamda hakkı ne yapıyor? Zikredebiliyor. Bugün çalıştığınız ortamlarda garip olabilirsiniz. Oturduğunuz yerde garip olabilirsiniz. Sizin gibi inanan insanlar olmayabilir ama davet her yerde ne yapılması? Yapılması gerekir. Eğer bu daveti yapmıyorsanız o zaman siz de onlar gibi olmaya başlayacaksınız. Bakın İbrahim'deki yakalayacağınız noktalardan birisi bu. Özgürlüğünüzü kaybettiniz, içeridesiniz. Zannetmeyin ki içerideki insanlar dışarıdakinden farklı. Orada esir bile olsa kafa aynı esarette. Onlarda da şirk, küfür gündemde olabilir ki olur. Orada da davette sen yine dışarıda neysen, içeride de nesin, aynı daveti sürdürmek zorundasın. Ve Yusuf Aleyhisselam oraya düşmekten Rabbine küsmedi, isyan etmedi ve yine davetine ne yaptı? Devam etti. O sadece diyor ellerinizden yapıp tapa geldiğiniz şeyler. Bunlara ne yapmayın? Tapmayın. Ve yine toplumdaki meselelerden en önemli mesaj bırakan kıssalardan bir tanesi, toplumdan kendini anlattın, anlamadı, feragat eden bir topluluktan bahsediyorlar. Kimdi bunlar? Bir mağaraya kendilerini ne için çektiler? Bu kıssadan da bizim için çok büyük dersler var. Onlar ne yapmışlar? Bu kıssada Allah'ın birliği ve sadece ona kulluk şuuru anlatılıyor. Toplum bakıyor ki bozulmuş. Anlatıyor, anlamıyorlar. Bari şirk koşacağımıza kendimizi bunlardan ne yapalım? Soyutlayalım deyip de bir mağarada kendilerini hapsetmeleri var. Bakın burada bir kulluk şuuru gündemde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatırken ne diyor? Bir münker gördüğünüzde ne yapın? Dilinizde, elinizde, kalbinizde. Bak Ashab-ı Keyif'teki kıssa ne yapmış? Ellen anlatmış. Yok. Dillen yok. En son kalbe kalınca bakıyor ki kendine de yetecek bir imanı yok. Kendini ne yapıyor? Çekiyor, tecrit ediyor. Bakın burada çok çok önemli mesajlardan nedir? Bir tanesidir. Ve ne demişlerdir topluma? Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Onu bırakıp da başka bir ilaha yalvarmayız. Yoksa andolsun ki batıl söz söylemiş oluruz. Şu olduğunu apaçık göstermiştir ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah'a şirk koşan da ancak nedir? Zalimlerdir ifadesini kullanmışlar. Bakın burada kıssalardan birlikle alakalı siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam'ın hürken, gençken tek başına. Yusuf Aleyhisselam'ın bir köle ve hapisteki haline ve Ashab-ı Keyf'in de toplumda insanlara ne yaparlarsa yapsın algılamadığında kendini o toplumdan tecrit etmeleri kıssalardan yakalayacağımız en önemli meselelerden bir tanesidir. Allah bizlere ilim, irfan nasip etsin. Bu kıssaları anlayanlardan eylesin. Yine kıssaları okurken ikincisi, bu kıssalar insana ahiret, cennet ve cehennem hayatına dair doğru bilgi ve şuurunu kazandırır. Bu kıssalar. Neredeyse tüm kıssalarda bu bilgi ve şuurun insana verdiği görülür. Çünkü kafirlerde ilk inkar neresidir kardeşlerim? Öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler. Neden? Çünkü o kadar çok günah işlerler ki onun hesabını bile aklına getirmek istemezler. Ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edince hepsinden kurtulduğunu zannederler. Ama bir Kehf suresine baktığımızda Allah Azze ve Celle 300 küsur sene o insanları bir mağarada uyuttuğunu söylüyor mu? Onlar güneş geldiği müddetçe sağa sola ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Ama ne yapıyor? Ölmüyorlar. Yemek yemedikleri halde yaşayabiliyorlar. İşte kabirlerde de hayat olduğunu Allah onlara ne yapıyor? Bildiriyor. Öldükten sonra, yani kabre girdikten sonra da bir hayatın olduğunu Allah bunlarla insanlara ne yapıyor? Çok güzel bir mesaj veriyor. Bunun mümkün olduğunu ispat ediyor. İnkar ettikleri şeyin mümkün olduğunu ne yapıyor? Onlara ispat ediyor. Veyahut bir çiftçiyi düşünün. Ölü bir tohumu attıklarında ne çıkıyor? O tohumun daha önce diriyken, yaşken, nebat halindeyken hali neyse o hale dönüştüğünü ve bir ekip de karşılığında misliyle tekrar geri döndüğünü, tekrar tohum olup döndüğünü, yani ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran bir Allah'ın olduğunu ne yapıyor? İnsanlara bu kıssalar anlatıyor kardeşlerim. Ve böylece Allah'ın sözünün hak olduğunu, kıyametin gerçek olduğunu ve insanların ahirette dirileceklerini, cennetin, cehennemin hak olduğunu insanlar ne yapsın? Anlasın diye. Ve yine aynı şekilde Bakara suresinde 100 sene öldürülen veyahut uyutulan bir insanın tekrar diriltilme kıssası vardır. Ona soruyorlar, ne kadar kaldı? Bir gün, bir saat diyor. Biz seni 100 sene ne yaptık? Uyuttuk veya öldürdük. Tamına bak, yanında eşyası var, bozulmamış. Şimdi düşünün, buzdolapları bile 100 sene dayanmıyor ki içindekini tutsun. Yani bir elektronik eşya aldığında en fazla garanti belgesi ne kadar veriyorlar? 100 sene var mı? Bak Allah 100 sene bozulmayacağını söylüyor. Eşeğine bak diyor. Toprak olmuş. Ve biz diyor onun önünde kemiklerini dizdik. Ete, eşeğe et giydirdik. Ve eşek anırmaya başladık diyor. Bakın bu kıssa sadece yüzeysel olarak yakalanılması gereken bir şey değil. Allah Azze ve Celle öldüren ve diriltendir. Vaadinde haktır. Söylediği her şey nedir? Haktır. Bu kıssalar bize cenneti, cehennemi, ahireti, kıyameti ne yapacak? Yakalatmalı. Bunların amacı nedir? Bir de budur. Yine kardeşlerim, olur. İnsan şüphe edebilir. Aleykümselam. Ve şüphesinde ileriye de gidebilir. Aynı kıssada Bakara'da hemen devamında Allah Azze ve Celle İbrahim'den yine bize örnek veriyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri nasıl dirilteceksin? Bu kıssadan alacağımız nedir? Yani belki bu soruyu sorduğumuzda kendi kendimize ya sen Allah'tan şüphe mi ediyorsun diyebiliriz. Ama İbrahim bunu ne yapmış senin adına? Sormuş. Hiç yani şüpheye gerek yok. Allah Azze ve Celle ben demiyor. Git diyor dört tane hayvanı kendine alıştır. Sonra bunları ne yap? Kes, parçala. Tüyünü, gagasını, gözünü, kulağını, parçasını her birini ayrı bir yere at. Ve çık Allah adından seslen. İbrahim bir dağın tepesinin başına çıkıyor ve onları çağırdığında şimdi manzarayı tasavvur etmeye çalışın şöyle. Gelin işte torozdu, tavuktu, kuştu, keçiydi neyse. Gelin bana dediğinde bütün parçaların havada birleştiğini şöyle bir tasavvur edin. Adam kafayı yer ya. Tüy geliyor yerine mont oluyor. Kalbi geliyor şuraya. Böbrek onun yanına, mide altına, derisi birleşiyor, üstüne tüyleri geliyor, geliyor sana öttüğünü veyahut kendi halinde ses çıkarttığını düşün. İbrahim ne diyor? İnandım ya Rabbi diyor. Kim demez ki bunu? O da Halil diyor. Demek ki bu kıssalar bize ikinci olarak ne yapacak? Birinci ne yakalıyordu? Tevhidi. İkinci ahiret inancını iyice ne yapacakmış? Pekiştirecekmiş. Yani bu kıssaları bu şekilde okuyacağız. Üçüncüsü ise kardeşlerim, bütün peygamberlerin kendi halklarına aynı dini tebliğ ettiği. Yani gelen dinin hiçbiri farklı değil. O A'yı anlatmış, bu B'ydi. Hepsi tevhid anlatmış. Gelen bütün peygamberlerin daveti nedir? Ortaktır. Ama La ilahe illallah Nuh Resulullah, Musa Resulullah, İsa Resulullah. Yani şeriatları farklı olmuş olabilir. Yani muamele, yaptıkları ibadet, ha birisi tutmuş, ikindi de namaz farz olmuş. Birine yatsıda olmuştur. Veyahut birine bir Muharrem ayında oruç farz olmuştur. Veyahut şu kadar şunu yapmıştır. Veyahut onların bir önce doğan çocukları, bir sonraki doğan çocuklarla ikizleri evlenme hakkına sahip olmuştur. Ama bugün birine helal olan, birine haram olabilmiştir. Ama tevhid inancı hepsinde nedir? Aynıdır. Hiç değişmemiştir. Ve insanların da tek ümmet olduğunu bu kıssalar gösterir. Hiçbir zaman Allah indinde başka bir ümmet yok. Kur'an'ın bütün seyrine bakın, bütün kıssalarına bakın, inananlar küfür edenler. Allah'ın dostları şeytanın dostları. Allah'ın dostlarının liderliğini Adem Aleyhisselam ve daha sonraki gelen peygamberler, şeytan ve şeytanın avanilerin liderliğini başını şeytan ve ona tabi olanlar ne yapmıştır? Çekmişlerdir. İşte bunlardan yakalamamız gereken tek bir ümmet ve Allah katında tek din. Ve istisnasız bütün peygamberlerin bu dinden gönderildiği, bu sebeple Allah'ın birliği ve sadece ona kulluk ve ahiret inancı ve bütün peygamberlerin ortak çağrısı olmuş. Ve bakın Enbiya suresinde peygamberlerin kıssaları birbirince ardınca anlatılmaya başlamadan önce Allah'ın birliği gerçeğinin istisnasız bütün peygamberlere vahyedildiği bildirilir. Biz Nuh'a, İsa'ya, Musa'ya, Yakub'a, oğullarına ne yaptık? Vahyettik. Gelin ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın diye kavimlerine bildirmelerini ne yaptık? Emrettik. Yani bütün peygamberlere gönderiliş sebebi ne yapılıyor? Anlatılıyor. Gelen her peygamber bunu demiştir. Demek ki Allah'ın birliğinden başka davet edilecek bir şey olmadığına göre tek dinde nedir? İslam'dır. Tek davette ancak bunadır. Evet. Dördüncüsü ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğu, Allah'ın peygamberi olduğu ve Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmektir bu kıssaları. Hiç düşündünüz mü bu maddenin nasıl çıktığını? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ümmüydü değil mi? Peki okuma yazma yok. Yahudiler Allah Resulü'nü nasıl kıskaca almaya çalışıyorlardı? Oradaki müşriklere diyorlardı ki gidin Yusuf'un kıssasını sorun. Başına neler gelmiş? Musa'nın kıssasını sorun. Başına neler gelmiş? Okuma yazması olmayan birisi bunları bilebilir mi? Mümkün değil. Ne yapacak? Ancak bunu bir peygamber bilir. Eğer peygamberse biz onun peygamber olduğunu biliriz. Değilse bir sahtekar olduğunu ispatlar. Bundan ne yaparız? Kurtuluruz diyorlardı. Ama gelip de kendisine sorulan her soruda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki kıssa surelerinin, kıssa şeylerin nüzul sebepleri hep bunlardır kardeşlerim. Bir bir geçmiş kavimlerin olaylarını Allah Resulüne bildirince onların hepsi ne oldu? Kendilerinden geçti. Kimi ayağını öpmeye çalıştı, kimi iman etti, kimi de oradan çekilip gitti, inkar etti. İşte Peygamber Efendimiz'in okur yazar olmadığı halde getirdiği kitapta Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkelilerin hatta hiç kimsenin bilmediği, yalnızca Allah'ın bildirdiği peygamberlerin meselelerini geçmiş milletlere dair haberlerin anlatılması peygamberimizin peygamber olduğunu ve Kur'an'ın da Allah kitabı olduğunu nedir? Bir ispatıdır. Geçmişin masalı değil. Efsanelerde anlatılanlar değil. Ve hatta Nuh Aleyhisselam'la alakalı kıssayı bitirdikten sonra Allah Azze ve Celle diyor ki biz sana bunları anlatıyoruz da sen öyle biliyorsun. Yoksa sen diyor o olay yaşarken orada değildin diyor. Yani bugün insanlığın hayvandan geldiğini, maymundan geldiğini iddia eden insanlara bu kıssalar nedir? En güzel cevabı vermektedir. Yani kafirliğin, dinsizliğin, bu kadar başıboşluğun ve kargaşanın tek ilacı vardır vahye dönmek. Eğer insanlara tarih kitabı okutmak istiyorlarsa Kur'an okusunlar. Geçmişten haber vermek istiyorlar, doğru bilgi vermek istiyorlarsa ne yapacaklar? İnsanlara Kur'an okumayı tavsiye edecekler. Ve hakikaten insanları lider olarak yetiştirmek istiyorlarsa peygamberlerin hayatlarını insanlara ne yapacaklar? Bir bir öğretecekler. Alınacak lider ölçüsü, şablonu nedir? Oradadır. Bak bakalım bu toplumu bir daha insanlar yine serebiliyor mu? Evet. Ve bu kıssalarda anlatılmakla kalmıyor. Birçok kavmin daha önceden bilmediği, onların gaybe ait haberleri bizlere bildirilmiştir ki, mesela Hazreti Yusuf kıssasında, Allah razı olsun, girişte denir ki, ey Muhammed, biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, senin daha önce bunlardan haberin nedir? Yoktu. Kıssanın sonunda da aynı husus önemine binaen tekrar ifade ediliyor. İşte bu Yusuf kıssası gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdiği zaman sen onların yanında değildir. Bunları bilesin diye söylüyoruz diyor. Yani Yusuf'un kardeşleri toplanıp da Yusuf'u kuyuya atmak için toplanıyorlar ya, bu haberleri diyor, sana biz haber veriyoruz, yoksa sen bunları ne yapmıyordun? Bilmiyordun diyor. Yine Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bir bölüm anlatıldıktan sonra, işte bunlar da sana anlattığımız gayb haberlerindendir. Ama sen bunları daha önce ne yapmıyordun? Bilmiyordun. Yine Musa Aleyhisselam'la alakalı, Tur'daki olaylarla alakalı veyahut Allah Azze ve Celle'nin onunla ağaç yönünden konuşması ve Musa Aleyhisselam'ın dağa çıkması, kendisine birçok emrin verilmesi ve peygamber olarak gönderilmesi, bunları biz ne yapmıyorduk? Bilmiyorduk. Allah bize ne yapıyor? Haber veriyor. Aynı zamanda da kıyamette her ümmetten kendilerine dair şahit getirilecek. Muhammed ümmeti bütün ümmetlere ne yapacak? Şahit olacak. Nasıl şahit olacak? Çünkü Kur'an onların haberlerini bize ne yapıyor? Bir bir verdiği için biz de onları tasdik ederek yarın onlara ne yapacağız? Şahadet edeceğiz. Yani bu da kıssalar bize ne yapıyor? Bunları yakalatıyor kardeşlerim. Beşincisi ise, tabi hepsi çok çok önemli bu maddelerin. Beşincisi ise kıssalar yoluyla iyi ve kötü modeli bize yakalattırıyor. Ve bunlar ortaya konularak iyiliğe teşvik, kötülükten de insanlar ne yapılıyor? Nehyediliyor. Şimdi bütün Kur'an'da okuduğunuz kıssaları kafanızdan şöyle bir geçirin. Burada kıssalarda iyi modelleri ve kötü modelleri. Harun'u anlatana da bitiremiyoruz. Firavun'u, Haman'ı, değil mi? Belam'ı. Bunlar nedir? Kötü modellerdir. İyi modeller yok mu? Var. Tarlaya giren iki kişiden bahsedilir. Birisi ne yapar? Allah'a şükreder. Birisi ise doyumsuzdur. İşte benim başka malım var, başka çocuklarım var. Veyahut kıssaya gitmeyeceğim bildiğiniz için, hatırlatma kastıyla gidiyorum. Veyahut bağ bozumuna gidecekler, bugün geceden gidelim, hiçbir fakire fukaraya bir şey vermeyelim dediklerinde, geceleyin tarlalarına vardıklarında hiçbir şey bulamayan insanların misali var. Yani Kur'an'daki kıssalara baktığımızda bize birçok şeyi ne yapıyor? Hemen yakalatıyor. Bugün nasıl yakalatıyorlar? Yalan söylemiyor. Burnu uzar. Putçuluk yasak mı? Yasak. Heykelcilik yasak mı? Yasak. Pinokyo ne? Yalan söyledikçe hem de bir tahtanın ne oluyor? Şimdi ise televizyon programlarında özellikle kanalın birinde iyimserliği anlatıyorlar. Ve bu anlatmalarında işte iyi o. Başka bir şey olmana gerek yok. Hep bir melek var, bir şey var. İranlıların Zerdüşt dininin bir empozesi Müslümana ne yapılıyor? Yakalatılmaya çalışıyor. Bizim sağdan, soldan, ondan, bundan alacağımız hiçbir ders yok. Kıssalara gittiğimizde onun bir hidayet ve rahmet kitabı olarak insanın Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan sadece ona kul olduğu bir yaşam sürmesini istediğini ve böylece onun daima huzurlu ve mutluluğunu hedeflediğini yakalatmasını anlar. Ve Kur'an'ın geçmiş peygamber ve kavimlerinin kıssalarını anlatarak onların başına gelenlere haber verdiğini ve kıssanın sonunda o modellerin başlarına neler geldiğini en ince ayrıntısıyla Allah bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ve böylece biz de anlıyoruz ki iyi ve kötünün ne olduğunu, nasıl yaşayıp nasıl öldüklerini biz ne yapıyoruz? Daha iyi analiz ederek kendimize çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Mesela Nuh kavminin, Ad kavminin halklarının, Lut kavminin, Medyen kavminin, Firavun'un cumartesi gününe saygı göstermediği için domuz ve maymun şekline sokulan bir grubun, Yahudinin ve son olarak da iyi bir mümin iken şeytanın ardınca giden Belam bin Bağura'nın cezalandırılmanın anlatıldığı kıssaların sonunda şöyle denir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların sonu budur. Hepsinin ortak özelliği neymiş? Bu. Hepsinin teker teker kavminin şeyine bir bakın. Kimi erkekleri, kadınları bırakıp erkeklere yanaştı. Kimi ölçüyü tartıyı bozdu. Kimi ilah benim dedi. Kimi bağlara, bahçelere gittiler, dağları oydular, içinde oturdular ve biz her şeyden üstünüz deyip büyüklenmeye başladılar. Kimi elleriyle yaptıkları putlara taptılar, Allah'a işler koştular. Kimi muhabbetten şirk duydular, işte bunlar bize hakkı anlatıyor, bunlar üstündür, şöyledir, böyle onları tabu gördüler. Yani hepsi bir şey yaptı veyahut da peygamber olmadığı halde Belam'dan bahsediliyor. Yanına gitsen de solur. Çekilsen de solur. Yani köpeğin misaline benzetilerek. İşte hepsini ayetlerimizi yalanlayan kimselerin halleri budur. Ve devam ediyor bakın ayet. Sen onlara bu kıssayı anlat. Belki düşünüp anlat. Ayetlerimizi yalan sayan kendine zulmeden milletin misali ne kötü bir misaldir. Hepsinin sonunda bu ayeti ne yaparsınız? Bulursunuz. İşte kıssalardan yakalayacağımız noktalardan birisi de budur. Ve yine bakın şimdi iyi modellerden Yusuf'un uzun süredir görüşmediği kardeşleriyle Mısır'da buluşma anı anlatılan kıssada da iyiliğe teşvik ve kötülükten de sakındırma mesajı çok açık. Yoksa sen Yusuf musun dediler. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah size iyilikte bulundu. Doğrusu kim kötülükten sakınır ve sabrederse bilsin ki Allah iyi davrananların ecrini katiyen zayi etmez. Şimdi düşünün, kardeşleriniz var, sizi kuyuya attı. Görsünler. Birileri buldu, götürdü. Akrabalarınız kim? Bir kavmin kuyusuna kim gelir? Yine o kavmin adamı gelir. Atılanı tanır. Aldılar, götürdüler, başka bir yere sattılar. Orada başınıza birçok işler geldi. Sonra hapse düştünüz. Sonra çıktınız. o yörenin kralının baş yardımcısı oldunuz. Sonra bizler de seni kuyuya attık. Senin karşına ihtiyaççın geldik. Nasıl davranırsın? Yani kıssaları okurken bunu da gözünüzün önünden geçirin. Bunlar basit olaylar değil. Yine de af yolunu ne yapıyor? Tutuyor. Tabii birçok şeyler var bunlarla alakalı. Yine Lut Aleyhisselam'ın kıssasında erkeklerin kadınları bırakıp cinsel ilişki kurduğu hemcinsleri, yoldan çıkmış bir toplum, Allah Azze ve Celle'nin onlara uyarıcı göndermesi, onlar uyarıyı kulak asmaması ve başlarına gelen bela ve musibet ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımının da toplumun yanında yer alması. Bu da kıssada yakalanılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Yine Allah'ın Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu meleklerin insan kılığına da girip seninle gelip konuşabilmesi veyahut topluma çok güzel bir erkek, yakışıklı bir erkek olarak ne yapması? Gözükmesi. Bu da gösteriyor ki insan her anda bir imtihandadır. Abraş'ın, Kel'in, Kör'ün kıssasında hatırlayacak olursanız orada da onlara gelen melek onların kılığında gelmişti. Yani bu kıssaların Kur'an'da olsun, sünnette olsun bizlere anlatılmasının sebebi boş, abes olsun diye değil. Oradan almamız gereken iyi kötü modeller var. İyi ise akıbeti belli, kötü ise akıbeti belli. İyi ise dünyada belki çile çekebilir ama ahirette değil. Kötü ise dünyada belki çok rahat edebilir ama gidişatı, son nefesi bitti mi? Bekleyebilir mi?
Yok hocam, ben kendimi meşgul ediyorum onun için.
Tamam. Ne güzel. Ben de kendimi burada meşgul ediyorum. Sen de beni meşgul ediyorsun öyle. Evet. Bakın yine toplumlardaki kıssalar gündeme geliyor. Nuh'un kıssasında kavminin de Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için fena bir millet olduğu ve bu sebeple her iki toplumun cezalandırıldığı. Fakat Lut ve Nuh'un iyi kimseler olduğu için kurtarıldığı anlatılıyor. O toplum hep helak oluyor. Kurtulan sadece iyiler. Ve o iyiye tabi olanlar. Onların cezalandırılmalarının anlatılması kötülükten ancak sakındırdıkları için. Şimdi şurada üç sınıf insanın tablosu var burada. İnanan, inanan, inanmayan. İnanmayanı ayır. İnanan, inanan. İnanan, anlatan. İnanan, anlatmayan. Helak olan, anlatan. Yani Allah bir bela verdiğinde sadece kurtulan inanan değil. İnanıp da inancını ortaya koyup inanmayana, sakınmayana sakın, Allah'tan kork, Allah'ın ayetlerini yalanlamaya diyen insan kurtuluyor. Yani bu kıssalardan yakalanması gereken noktalardan birisi de bu. Biraz daha açayım. Cumartesi gününü ihlal eden kavmin olayını hatırlarsanız Bakara'da, Araf'ta, orada üç sınıf toplumdan bahsedilir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bugün balık avlamayın. Sen biliyor musun kıssayı? Aleyküm selam. Görmüştün mü?
Okudum yani. Anımsı aklıma tekrar bir şey.
Ama imtihana bakın şimdi. Diğer günler bir tek balık yok denizde. Cumartesi günü su yok, balık var. Allah ol dedikten sonra olmayacak bir şey var mı? Şimdi bu ne yapıyor? Yani bir iki tane balık koplasa zıplasa kimse bakmaz. Ama çok olunca imtihan doğrusu. Biraz duruyorlar. Demek ki her toplumda çürük insanlar var. Diyor ki bir tanesi çıkıp avlanmayalım. Çünkü o an söylese bir tepki olacak. Derin derin hendekler kazalım, kapaklar koyalım. O günü kapakları açalım. Ne dolarsa Diğer günler ne yapalım? Alalım. Biz balığa çıkıp avlamıyoruz ki, kendi düşüyor. Bir kısım hayır diyor. Bugün balık avlamak nedir? Yasak, haram kılındı. Bu da nedir? Avdır diyor. Çıkmıyor. Ve topluma bu yerleşiyor. Bir kısım yapmıyor. Başka işten meşgul oluyor. Bir kısım hep uyarıyor. Ve neticede onlar diyor ki, eğer Allah'ın azabı gelecek olsaydı bu zamana kadar gelirdi. Niye biz bu tendeğe düşene razı olalım, denize çıkalım? Bunu yapınca, ileriye gidince bir kısım yine bana ne diyor? Ben nasıl yapmıyorum? Ama onu da yapmıyor. Bir kısım ayet-i kerimede onlarla kendi aralarına diyor bir duvar çektiler. Ve bir kapı koydular, o da kendi tarafından. Sırf onlara davet için diyor. Onlarla arayı ne yaptılar? Ayırdılar. Artık can ve mal emniyetinin de olmadığına inandılar diyor. Ve bir gün kalktıklarında karşı taraftan hiç sesin gelmediğini gördüler ve korktular diyor. Korka korka kapıyı açıp da o yanıya baktıklarında bir de bakıyorlar ki onların hepsi maymun olmuşlar diyor. Bakın, olan hem inanan ama davet etmeyen, hem de Allah'ın davetine karşı gelen. Kurtulan, inanan ve davet eden. Allah'ın dinini anlatan ne yapmış? Kurtulmuş. Nuh'un kıssasına bakıyoruz. Tam dalgada oğlu boğulacak. Oğlum gel gemiye. O ne diyor? Ben dağa çıkarım. Yani bir peygamber çocuğu dahi olsan inanmadığın müddetçe bir peygamber hanımı dahi olsan fayda yok. İbrahim Aleyhisselam'ın geçen hafta kıssada gördük. Babası kendi elleriyle putları ne yapıyor? Yapıyor ve insanlara satıyordu bunu. Babasına, ey babacığım, kendi elinle yaptıklarına mı tapıyorsun? Gel bu işten vazgeç dediğinde babası onu ne yaptı? Taşladı. Ama İbrahim davetinde yine ne yapmadı? Durmadı. Akıbet ne oldu? İbrahim kurtuldu. Babasına ise zebaniler aldı, cehenneme götürdü. Demek ki kıssalarda bunu ne yapacağız? Çok iyi yakalayacağız. Ve anlatılan bu kıssaların hiçbir zaman boş, abes olmadığını anlayacağız. Bir Eyüp Aleyhisselam'ı alın şimdi. Allah diyor ki Azze ve Celle, o ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Şimdi Allah Azze ve Celle onu övdü mü? Şimdi Eyüp'ün kıssasına bak. Hastalık da son haddinde. Bir de kendimize bak. Burnumuzu çekeriz, kafamızı şişer, azıcık ağrı girer, öldük zannederiz. Ama diline kurt düşene kadar kökü çıkmayan bir insan var burada. Kavmi dahi atıyor. İyilikleri, hepsine iyiliği dokanmış. Hastalandığında kavmi bile ne yapmıyor? Bakmıyor. Ama buna rağmen sabır da bize nedir? Çok önemlidir. Demek ki hastalığı veren kim? Allah. Şifasını verecek kim? O zaman dualarımızda da şuurlu olacağız. Dönüp de ya Rab şifa ver dediğinizde Eyüp'ün sabrını, duasını, teslimiyetini hepsini gözümüzün önünde ne yapacağız? Geçireceğiz. Yakalanması gereken birisi de bu. Yine Sad suresinde peygamber kıssalarından bölümler anlatılıp onların özellikle ahiret yurdunu düşünen İhlaslı ve Allah katında seçkin iyi kimseler olduğu ifade edilir. Birbiri ardınca anlatılan kıssaların sonunda adeta sonuç cümlesi olarak geçen kıssaların bir hatırlatma olup buna göre Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek olduğu ne yapılır? Anlatılır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cennet gösterildi diyor. Ömer'in köşkünü gördüm diyor. Şöyle şöyle şöyle gitti diyor. Tam diyor bakacaktım. Ömer'in diyor kıskançlığı aklıma geldi de bakmadım diyor. Ömer diyor ki Allah'ın Resulü senden de mi diyor. Bakın bunlar nedir? Bir teşvik. Ömer cennetten müjdelenmiş. Cennette köşklerinin olduğu yanında söyleniyor. Hiç halinde hareketinde değişiklik yok. Allah bizlere böyle ahlak nasip etsin.
Allah'ım.
Bugünkü insanlarsa övüne övüne, gerine gerine çatlıyorlar. İşte arşın altında hiçbir gölgenin olmadığı bir gölgede gölgelenecek insanların ahlakı onların ahlakı. Allah bizi ahlakla ahlaklananlardan eylesin. Bugünküler ise revaçta olan övünenlerin ahlakı. Bu kıssalardan alacağımız en önemli ahlak bunlar. Yine bazı peygamberlerin ve yine Meryem annemizin anlatıldığı kıssalara bakın ki bir kadın başına gelecek her şey gelmiş. Babasız bir çocuk doğurmuş. Kavminin eziyetlerine ne yapıyor? Katlanıyor. Gelin şimdi Muhammed ümmetinin kadınlarına. Bu kıssalar kadınların alacağı çok önemli. Biri kayboluyor. Hamile ne oldu? Bizimki düşük yapıyor. Yatarak yapacak. Kadın piyasada yok. Geçmişin kadınına bak. Yani işten başını alamıyor. Ahırda doğuruyor kadın. Dağda çobanlık yaparken doğuruyor. Ama vahiyden haberi olmayanlar, geçmişin özellikle Kur'an'da kıssaları anlamayanlar ne yapıyor? Bugünkü ahlak neyse ona göre ahlak denir. İşte kıssalar kadın olsun erkek olsun kazandırdığı çok ahlak var. Çok huy var. Öyleyse kadın erkek bunu ne yapacak? Okuyacak. Düşünün Meryem annemiz o halinde Ya Rabbi hani bana taze yemiş ver de yiyeyim. Kalktı, hurma ağacını ne yap? Salla. Ben hurma ağacını gördüm. Ben sallasam dökülmez valla. Peki loğusa bir kadın sallasa nasıl dökülür? Kalk. Bir amel işletiyor. Onu sana verecek sadece gene kim? Allah. Ama senin amel etmeni ne yapıyor? Emrediyor. Yani tembellikten, uyuşukluktan kurtul diyor. Kur'an kıssaları da insanı böyle ne yapıyor? Cevval olmayı istiyor. Uyuşuk, pinti değil. Hareketli olacaksın. Altıncısı ise anlatmak istediğim tabii birçok mevzu var da her peygamberin bu kıssalarda dikkat ederseniz her kıssanın girişinde, sonucunda büyük bela ve musibetlerle karşı karşıya kaldığını görüyorsunuz. Ve o bela ve musibetlere bugün baktığımızda biz kendi nefsimizin yani onlara dayanamayacak pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ama bu peygamberlerin hepsi ki salatü selam üzerlerine olsun gelen bela ve musibetlerin hepsine dayanmışlar. Ve hepsi de Allah'a ne yapmışlar? Teslim olmuşlar. Öyleyse bu kıssaların bize kazandırdığı en önemli noktalardan bir tanesi de ne olacak? Başa gelecek bela ve musibetlere dayanma. İnsan ne kadar bilgili olursa dayanması da o kadar fazla olur. Onun için Allah kendisinden razı olsun. Siz daha iyi bilirsiniz. İsmini zikretmeyeceğim. Alimin birisi, alimlerimizden birisinin Kitab-ül Tevhid diye çok güzel bir kitabı var. Ve orada dinin esaslarını anlatır. Şudur der. Değil. Ve orada bazı maddeler koyar. İlim, amel, davet ve davetin karşısında gelen bela ve musibetlere sabır. Bu dört maddede din anlatır. İşte bakın bu kıssalardan çıkan nedir bu? Önce ilim, vahiy. Sonra onu göstereceksin. Sonra bunu anlatacaksın. Ondan sonra açıklasın artık. Nereden geleceği belli olmuyor. Bunlara da ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ve bu Kur'an kıssaları, peygamberlerin kıssaları kıyamete kadar gelecek bütün müminler için teselli kaynağıdır. Kur'an'dan kendini soyutlayan hiçbir alim ayakta kalamaz. Çünkü teselli kaynağı yok. Kendisine Allah Azze ve Celle'nin vereceği buradan bir teselli gibi hangi insan verir? Kime gidersen git verdiği ancak kısırdır. Tecrübesi ve aklı misalidir. Ama Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği misaller nedir? Teselli, bizi yaratan o. Dayanma gücümüzü de bilen ancak yine nedir? O'dur. Öyleyse samimiyetle iman edip inancının gereğiyle yaşayan insanların başına bela ve musibet kesinlikle eksik olmayacak. Eğer başına bela ve musibet gelmiyorsa otur imanını bir kontrol et. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müminin diyor gerek bedeninde, gerek nefsinde, gerek malında, gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet ne yapmayacak? Eksik olmayacak. Ve en büyük bela ve musibet peygamberlere ondan sonra sırasıyla ne yapıyor? Devam ediyor. Bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alın. Baba hiç görmemiş. Anne çocukken ölmüş. Yakınlarının yanında büyümüş. Şimdi bu noktaya kadar bir düşünün. Öksüz ve yetim birilerinin yanında büyüyüp horlandığınızı, itildiğinizi, kakıldığınızı, hasta olduğunuzda anam diyecek biriniz yok, babam diyecek, sarılacak biriniz yok. Ya bunlar basit olaylar değil. Allah Resulü kalmış, kişiliğinde korumuş. Sonra devam ediyor. Kendisi o halinde devam ediyor, ediyor, ediyor. Kavim tamamen yoldan çıkmış. Ticaret bozulmuş. Ahlak sıfır olmuş, çökmüş. Yani her şey iflas etmiş. Yaşantı, öyle bir yaşantıdan gelen birinin bu kadar karakterli olması çok acayip değil mi? Bunlar bizim için çok önemli. Ve yine bu kıssalara baktığımızda Ashab-ı Kehf kıssasında görünürde hiç kimse, hiçbir güçler olmayan birkaç samimi Müslüman genç her türlü güç ve iktidara karşı Allah tarafından ne yapılıyor? Korunuyor. Yani o günün sultasından kaçıyor ama onlar ona ne yapamıyor? Karar veremiyor. Ve o gençler her devirde insanlara nedir? Bir mesaj veriyor. Onlara siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrıldınız. Bunun için mağaraya girin ki Rabbiniz sizi rahmetini yaysın ve sizi işinizde kolaylık gösteresin dedi. Yine bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında küçük bir çocukken kardeşleri tarafından ihanete uğrayan, kuyuya atılan, kervan tarafından değersiz bir eşya gibi satılan, sarayda kadınların tuzaklarıyla karşı karşıya kalan, uzun yıllar suçsuz zindanda yatan ve Yusuf'un tüm bu olumsuz şartlara rağmen Allah tarafından nasıl desteklendiğine bakın. Yani ihlaslı olduğunda Allah seni ne yapıyor? Destekleniyor. Ve ona kötülük edenlerin gün gelip önünde nasıl diz çöktükleri anlatılıyor. Yani sabırlı olduğunda Allah seni dünyada da ne yapıyor? Rahatlatıyor. Aynı şekilde Musa ile Firavun'un mücadelesine bakın. Onun sarayında büyüyor, birçok eziyete maruz kalıyor. En son Firavun'un diz çökmesine bakın. Ve helak olmasına. Kurtulan kim? Firavun o kadar gücüyle nehrine atamadı? Yaramadı. Musa'nın ihlası Allah'ın yardımıyla deniz ne yapıldı? Açılıverdi. İnsanlar oradan geçti. Firavun o ihtişamıyla sular kafasına iniverdi. Evet, bu da gösteriyor ki Allah'ın desteklediği bir tek mümin bile olsa o kurtulacak. Dünyadaysa ne kadar azgın taraftar sahibi kafir olursa olsun, oysa ne yapacak? Helak olacak. Yani savaş sadece insanla, teçhizatla kazanılacak bir savaş değildir. Allah isterse bir topluluğu bir sesle, bir sesle, bir şimşekle, bir suyla, başka bir şeyle ne yapar? Yok edebilir. İsterse kafir olan bir kavme, başka bir kafir olan kavmi musallat eder, onunla da ne yapar? Yok edebilir. Öyleyse biz iyi modelleri alıp, kötü modellerden ne yapacağız? Uzak duracağız. Yine kıssalardan yakalanması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de kardeşlerim, bütün kıssalarda bu ortak özellik olduğu için seçtim. Allah insanı şeytandan sakındırır ve onun kurduğu tuzaklardan bizlerin uyanık olmamızı ve uzak olmamızı ister. Bütün kıssalara bakın, Adem'le İblis'in arasında geçen ne yapar? Meseleleri anlatır. Şeytanın Adem'e ve onun şahsında insanlığa karşı tamamen kıskanç, kin ve nefret duyduğunu gündeme getirir. Ve bu ifade terimizi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki haslet var, size de sirayet etti diyor. Bu nedir? Kindarlık ve haset, kıskançlık. Bu bir yülgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum, giyini tıraş eder diyor. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayın diyor. Bakın, İblis bizden kesinlikle ne yapıyor? Nefret ediyor. Bize haset ediyor ve bizden kesinlikle ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Ve intikam almak için her yola ne yapıyor? Başvuruyor. Öyleyse biz de buna karşı ne yapacağız? Uyanık olacağız. Nasıl uyanık olacağız? Kıssaları okuyacağız ve iblisin insana kurduğu tuzakları bir bir öğreneceğiz ki uyanık olacağız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Ve diyor ki onlarla yolculuk yaparsanız çok dikkat edin, size zarar verir diyor. Bir gün Medineli bir ensar bir yerden gelirken başka arkadaş bulamıyor, Yahudi ile birlikte geliyor. Medine'nin ilk evi gözükene kadar çok dikkat ediyor. Ama hiçbir şey yakalanmıyor. Kılıcını çekiyor, devesini ıktırıyor, adamı yere indiriyor. Söyle diyor, benim Resulüm asla yalan söylemez. Siz diyor, eğer bir Yahudi ile arkadaşlık yapmışsanız muhakkak size ne yapar? Zarar verir. Sen diyor bana ne yaptın? Ben diyor bunu ne yapamadım? Tespit edemedim. Aleykümselam. Yahudi diyor ki cidden diyor yolculuk boyunca diyor ne kadar zarar vermeye çalıştıysam senin kadar uyanık birine rastlamadım. Hoş geldin. Baktım ki diyor hiçbir şey yapamadım. Buraya gelene kadar diyor gölgeni çiğnedim. Hırsımı böyle aldım diyor. Bakın bu kıssalar boşuna anlatılan kıssalar değil. Biz belki önemsemiyoruz. Gafil oluyoruz ama Allah bizi şeytandan ne yapıyor? Sakındırıyor. Atamız Adem'i kandırmış. Bugün hacca giden insanlara orada bakın bir İbrahim'in Aleyhisselam'ın başına gelen olaylar var. İblis'ten arasında geçen kıssaları biz haccın menasik olarak yaparız. Ama insanlar bunun şuurunda mı? Değil mi? Ha, bu kıssaları okumuş, analiz etmiş, özümsemişse evet, farkına varır. Yaptığı her amelin ne olduğunu bilir. Ama değilse aynı bizim turist Ömer gider, turist Ömer gelir. Bir daha gider, bir daha gelir, bir daha gider, bir daha gelir. Ama haccı mebrur olana bir sefer ne yapar? Gider. Ve Ademoğluna yaklaşma şekillerine bakın. O kadar çok mesele var ki ilk olarak şeytan ana ve babanızın ayıp yerlerini diyor, edep yerlerini gösterdi diyor. Bu da Adem ve Havva yasak ağaca yaklaşınca ilk gördükleri yer neresi? Orada elbiseleri yoktu. Bu da gösteriyor ki iblis insanoğlunu açıp saçacak. Edep, haya ne yapmayacak? Bırakmayacak. Ve kıyamet alametleriyle alakalı rivayetleri okuduğumuzda yeryüzünde insanlar çırılçıplak hayvanlar gibi dolaşmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak diyor. Bugün insanlar çıplak değil mi? Yani kıyamet aslında nedir? tepemizde ama bizde düzelme var mı? Aynı gidiyoruz. Bu kıssalar bize ne yapacak? Fayda verecek. Yine kıssalara baktığımızda Allah Azze ve Celle kim diyor iblise uyarsa andolsun ki onu ne yapacağım? Cehenneme dolduracağım diyor. Ama bakın burada çok önemli bir nokta var bu kıssalarda. Allah Azze ve Celle mümin kullarına öyle güveniyor ki senin diyor benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan nedir? Yok. Öyleyse ihlaslı kul olmak zorundayız. İhlaslıysan şeytanın tuzaklarına karşı da nedir? Uyanırsın. Yine Kur'an kıssalarının birçok güzellikleri var. Belki bunları bir bir maddeleyip anlatmak çok çok fayda verir ama dersine kadar uzatırsak o kadar başta anlatılan güzelliklerde ne yapar? Kaçar. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala anlatılan bu kıssalarda sadece Allah'a kul olan ve ondan başkasına ibadet etmeyen bu samimi kullardan bizleri de eylesin. Onların arasına katsın. Ve Allah'a inanan, ahirete inanan, gelen bela ve musibetlere karşı tek sığınılan kapı Allah olarak bilen ve ondan başkasına derdini açmayan ve ona yönelen samimi kullardan eylesin bizi. Unutmayalım ki Kur'an'da yer alan bu kıssalar iyiyi kötüyü birbirinden ayırt eden modellerdir. Yani oradaki isimler nedir? Bir temsilidir, göstermeliktir. Orada yapılan fiil, amel bizim için çok çok nedir? Önemlidir. Firavun'un biri gider, biri gelir. Ama önemli olan Firavun'un yaptığı. Tağut nedir? Yani ameli nedir? Belam nedir? Ameli nedir? Bunları ne yapacağız? Çok çok güzel yakalayacağız ki biz de bunları hayatımıza rahatlıkla geçirelim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin bu kıssalarda çok çok güzel üzerinde vurguladığı peygamberimizin peygamber olduğu inkar edenlere en büyük tokattır. Hiç hadislere gitmeden ve Kur'an'ın da Allah kitabı olduğunu ve korunmuşluğunun çok çok önemli misalleridir. Yani bu kıssalar aslında Muhammed ümmetiyim deyip de içimizdeki bütün fırkalara reddiye olduğu gibi Muhammed ümmeti olmadığını iddia edip de başka dinlere inananlara da en büyük nedir? Reddiyedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi inananınız küfredeniniz. Hepiniz bir araya gelin. Bunun gibi bir ayet, bir sure, bir şey getirin deyip meydan okuması var ya işte bu kıssalarda bunun en önemli özelliğini gündeme getirerek bütün şüpheleri götüren ve imanı artıran meselelerdir. Allah Azze ve Celle bizlere anlayış versin, anlayışımızı artırsın. Demek ki Kur'an kıssalarında neler anlatılıyormuş? Birinci yakalamamız gereken Allah'ın birliği. Davet edeceğimiz de neymiş? Allah'ın birliği. İkincisi, Kur'an kıssaları bize ahiret inancını ne yapıyor? Pekiştiriyor. Cenneti, cehennemi, hesabı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Üçüncüsü, gelen bütün peygamberlerin tek ümmet ve tek dini anlattığı, farklı din ve milletlere olmadığı. Dördüncüsü, Peygamber Efendimiz'in peygamber olması ve kitabında hak olduğunun ispatı. Beşincisi, insanlara iyi ve kötü modelleri gösterme, bunlardan ders alma. Ve altıncısı, bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi, her davetçi davet yaptığı başına bin bir türlü bela ve musibetin geldiği, bunlara karşı peygamberler nasıl dayanmışsa, bu da bize en büyük teselli kaynağı olduğu ve inananların da bundan ders alması. Ve yedinci anlattığımızsa Allah Azze ve Celle kıssalarda iblisten bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Onun türlü türlü tuzakları vardır. Üstten, önden, alttan, geriden, her taraftan iblis insanı kuşatarak ona inkara, şirke, küfre sokmaya çalışacaktır. Buna karşı Allah bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Anlattığımız doğrularla yaşamayı, yaşatmayı, anlatmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Haftaya pazar ders yok.
Allah razı olsun.
Öbür hafta var. Haftaya pazar Antep'teyim inşallah. Ona göre dönüşte inşallah.